Ayrım 3 Sarıkamış Drama Alptekin Müderrisoğlu Sayfa 23 Emrin birinci maddesi açıktı. Enver Paşa ne pahasına olursa olsun saldır diyordu. Hasan İzzet Paşa çaresiz saldıracaktı. İkinci maddede saldırı isteği yenileniyor, düşman dağınık kollarının toplanmadan yok edilmeleri isteniyordu. Oysa Ruslar artık toparlanmışlardı. Hasan İzzet Paşa'yı asıl üzen konu Enver Paşa'nın ihtiyat süvari kol ordusuna ta başından beri savaş gücü normal bir kol ordu gözüyle bakmasıydı. Yerine getirilmesi olanak dışı olan emrin 3. maddesine ilgisi nedeniyle ihtiyat süvari kol ordusu komutanlığına göndermişti. Kol ordunun görüşünü bekliyordu. Enver Paşa emrinin 4. maddesinde 3 obüs topu bataryası gönderme niyetinden söz ediyor, onu da bir koşula bağlıyordu. Eğer oralardaki yollardan geçirebilirseniz... Doğu Anadolu'da doğru dürüst yol yoktu. Cephenin bulunduğu kesim dağlık olduğundan yol diye bilinenler de eski kervan izlerinden başka bir şey değildi. Düzlükte bir at arabasının yürümesine zor olanak tanıyan bu izler dağ yamaçlarında iyice daralıyor, bir patikaya dönüşüyordu. Bu yüzden cephe yakınlarına kadar getirilebilse bile 4 veya 6 atın çektiği obüs toplarını yürüterek savaş alanına sokmak çok zordu. Buralarda geçerli olan dağ toplarıydı. Parça parça katır sırtında taşınan, gerektiğinde birleştirilerek kısa sürede ateşe hazır duruma getirilen dağ topları. Enver Paşa onlardan değil de obüs toplarından göndermek istiyordu. Üstelik hemen İstanbul'dan yola çıkarılsa bile topların Trabzon limanından sonra kervan izlerinden sürüklenerek Erzurum'a ve oradan cepheye ulaştırılması en az 2 hafta alırdı. Enver Paşa ise hemen saldırılmasını istiyordu. Hasan İzzet Paşa'yı en çok düşündüren, okudukça içini öfkeyle dolduran emrin son maddesiydi. Strateji ve taktik uzmanı olarak dünya savaş tarihine, büyük komutanların davranışlarını uzun uzun incelemişti. Böyle saçma bir emre rastladığını anımsamıyordu. Bir başkomutan vekili Enver Paşa tarih sahnesine çıkıyor, doyuramadığı ordusuna saldır ve eline geçireceğin düşman topraklarında karnını doyur diye emir veriyordu. Rus toprağında yeteri kadar yiyecek maddesi bulursunuz diyordu. Doğruydu, Rusların çok yiyeceği vardı. Gezici mutfaklar cephenin ateş kesimine dek sokularak Rus savaşçılarına yüksek kalorili sıcak yemekler yediriyordu. Ayrıca cephe gerisinde özellikle Sarıkamış'ta büyük yiyecek depoları vardı. Demir yoluyla Rusya içlerinden gelen yiyecek dolu vagonlar Sarıkamış'ta boşaltılıyor, oradan birliklere dağıtılıyordu. Enver Paşa bu yiyeceklere, bu depolara göz koymuş, onlarla Kafkasya'yı fethedecek ordusunu doyurmayı düşünüyordu. Ya Türkler yaklaşırken Ruslar bu depoları ateşe verir, tüm yiyecek maddelerini işe yaramaz duruma sokarlarsa? Enver Paşa onu da düşünmüştü. Öyle hızlı saldırılacak, öyle hızlı ilerlenecekti ki Ruslar ne olduğunu anlayamadan bozguna uğratılacak, ateşlenmesine fırsat bırakılmadan depolar ele geçirilecekti. Köprüköy Sarıkamış'a kuş uçuşu 40 kilometreydi. Aradaki dağlar, karlı sarp yamaçlar Ruslarla çarpışa çarpışa bir çırpıda aşılacak ve nöbetçilerin şaşkın bakışları arasında Sarıkamış'taki yiyecek depolarına el konulacaktı. Üçüncü ordu saldırı sırasında Sarıkamış'a varıncaya kadar karnını nasıl doyuracaktı? Enver Paşa bu sorunu da çözüyordu verdiği emirle. Askerlerin yedirilmesini sağlamak için ulaşım araçları yeterli değilse bütün halka sırtlarında yiyecek taşıtarak ara depoları kurunuz. Ordunun elinde yeterli sayıda ulaşım aracı yani at arabası, kağnı, at, eşek ve katır yoktu. Bu yüzden geriden destek hizmetleri iyi yürümemiş, Köprüköy savaşması sırasında birlikler aç kalmışlardı. Enver Paşa bu acı gerçeği biliyordu. Ulaşım aracı açığını halkı taşıt gibi kullanarak kapayacaktı. Halk sırtında yiyecek maddeleri taşıyarak ordunun ardından yürüyecek, sırtındakilerle hem kendi karnını hem de savaşçıları doyuracaktı. Böylece ordu ve millet el ele Kafkasya'yı fethedeceklerdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun Rusya, İngiltere ve Fransa'ya savaş ilanı Almanya'da sevinçle karşılandı. Bugün başta Berlin gazeteleri olmak üzere tüm gündelik gazeteler yeni silah arkadaşı Türklerden övgüyle söz ediyorlardı. Alman diplomasisinin, genelkurmayının, bilim adamlarının ve sanayicilerinin uzun yıllardır birbirleriyle uyumlu olarak adım adım uyguladıkları politika bir başarı daha kazanmış, Türkler Alman çıkarları için silaha sarılmıştı. Sanayileşen devletler dünyayı paylaşırken bir sürü krallık, prenslik ve özerk kentlerden oluşan Almanya birleşmeye çalışıyordu. Birlik gerçekleşip Prusya'nın önderliğinde Alman İmparatorluğu kurulduğunda 19. yüzyılın ikinci yarısına girilmişti. Hızla sanayileşen Alman İmparatorluğu, Afrika ve Asya'daki doğal kaynakların İngiltere, Fransa, İtalya ve Rusya tarafından paylaşılmış olduğunu görünce kendine fazla engel görmeden el atabileceği bir alan bulmuştu. Osmanlı İmparatorluğu, Türklerin İngiltere ve Fransa'ya güvenemeyişleri, Rusya'nın düşmanca tutumu bu işi kolaylaştırabilirdi. Almanlar öteki sanayileşmiş ülkelerin Afrika ve Asya'da uyguladıkları sömürge yöntemleriyle Osmanlı İmparatorluğunu ele geçiremeyeceklerini biliyordu. Türkler yüzyıllardır egemen yaşamışlardı. Türkiye'de yabancılara daha önce verilmiş siyasal ve ekonomik ayrıcalıklardan tedirgin olan devlet adamları ve aydınlar vardı. Silaha başvurma yolu hem kendilerinin de kan dökmelerine yol açacak hem de büyük öteki devletlerle çatışmaya neden olacaktı. Geriye bir tek yöntem kalıyordu: yavaş yavaş sızmak ve ülkeyi içten ele geçirmek. Bu amaçla bir dizi dev Alman şirketi ve bankası harekete geçti. Ne var ki Osmanlı İmparatorluğu'nun madencilik konusundaki olanaklarının çoğu İngiliz ve Fransız şirketleri tarafından çoktan bölüşülmüş, demiryolu yapımı ve işletilmesi hakkı Ege bölgesinde İngilizlere, Suriye'de Fransızlara verilmişti. Alman girişimcilerinin İngiliz ve Fransızlardan arta kalan alanlara yönelmesi gerekiyordu. Mezopotamya'nın zenginlikleri ise henüz sahipsizdi. Buraya uzanmak için ilk adım olarak Bağdat ve Basra körfezine kadar uzanacak demir yolunun yapım ve işletme hakkını almayı başarmışlardı. Artık Almanya Berlin'den Basra'ya dek uzanan demir yoluyla sıcak denizlere inebilecekti. Aynı zamanda Türklerin elinde kalan zengin doğal kaynaklara el atma çalışmalarına başlandı. Musul'daki petrol, Ergani'deki bakır, Ege bölgesindeki boraks ve Hicaz'daki fosfat kaynakları gibi. Bütün bunların gerçekleştirilmesine olanak sağlamak için Osmanlı ordusuna, eğitim kurumlarına ve kültür hayatına da el uzatıldı. Sonra artan Alman nüfusunun bir bölümünün Anadolu, Filistin, Suriye ve Irak topraklarına yerleştirilmesi hazırlıklarına girişildi. Şimdiki Alman Kaiseri Wilhelm 1889 yılında İstanbul'u ziyaret etmiş, Anadolu'ya açılan ilk adımı atmıştı. Kaiser İstanbul'da diplomatik törenlerle değil, halkın candan gösterileriyle karşılanmıştı. Basın övgüler döktürmüş, İkdam gazetesi Osmanlıların cesaret, mertlik ve yüksek nitelikleri Almanlarda da vardır. Bu iki ulus birbirinin aynısı olarak yaratılmıştır. Osmanlılar Alman adını saygı ve sevgiyle anarlar diye yazmıştı. Kaiser Wilhelm daha sonra 1898'de görkemli yatıyla gelip top atışları arasında İstanbul'da karaya çıktığında Almanlar Osmanlı İmparatorluğuna iyice sızmış bulunuyorlardı. Basının bir koruyucu gibi göklere çıkardığı Kaiser, kenti gezerken halkın yaşa, var ol sesleri hiç eksik olmamıştı. Bu arada Kaiser İstanbul'daki Deutsche Bank müdürüne yeni ekonomik ayrıcalıklar kazandıklarını müjdelemiş, Alman lisesinde gördüklerinden pek memnun olduğunu herkese duyurmuştu. Kaiser İstanbul'dan sonra Osmanlı topraklarında bir Haçlı seferine çıkmıştı. Önce Kudüs'e gitmiş, oradaki kutsal yerleri tek tek dolaşmış, bütün kiliselere bol bol bağışta bulunmuştu. Yalnızca Protestanların değil, Katolik Almanların da imparatoru olduğunu göstermek için elinden geleni yapmıştı. Rum Kilisesi'ni de ziyaret ederek Ortodoksların gönlünü kazanmayı ihmal etmemişti. Kudüs'ün en büyük kilisesi olarak yapılan ünlü Alman Kilisesi'ni ayinle hizmete açarken bir kilise önderi gibi hareket etmişti. Hristiyanlığın yeryüzündeki tek koruyucusu olduğunu böylece ilan ettikten sonra Şam'a geçmiş, Emeviye Camii'nde Salahaddin Eyyubi'nin türbesini ziyaret etmişti. Orada dünya Müslümanlarına seslenen Kaiser şöyle demişti: "Gerek majesteleri Sultan Abdülhamit, gerek onun halifesi bulundu. 300 milyon Müslüman bilsinler ki Alman İmparatoru onların en iyi dostudur." Kaiser'in beyaz bir at üstünde, sırtında Türk üniforması ve başında kırmızı fesle sık sık göründüğü bu son debdebeli ziyaretinden sonra Almanların Filistin'de toprak satın alıp oraya göçmen yerleştirme faaliyetleri hızla artmış, açtıkları kilise, okul, yetimhane ve hastane sayısı giderek kabarmıştı. Almanların Osmanlı ordusunu avuçlarının içine almaları, uzun yıllar sabırlı davranmaları ve fırsatlardan azar azar ürkütmeden yararlanmayı bilmeleri sonucu olmuştu. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın acı yenilgiyle sonuçlanmasında orduda iyi eğitilmiş subay bulunmayışı önemli rol oynamıştı. O yıllarda Alman ordusu dünyanın en güçlü ve dinamik ordusu niteliğini kazanmıştı. Bu nedenle ordunun eğitiminde yararlanılacak uzman subaylar göndermesi için Almanya'ya başvurulmuştu. Böylece Alman Genelkurmayı uzun dönemde Osmanlı ordusunu kendine bağlamaya yönelik ilk fırsatı yakalamış oluyordu. Almanlar 1882'den itibaren subay göndermeye başlamışlardı. İlk gelenlerden Albay Kolmar von der Goltz gelir gelmez generalliğe yükselmiş ve tanınmış adıyla Goltz Paşa olarak göreve başlamıştı. Onun ardından kısa sürede yükselmeyi uman birçok Alman subayı İstanbul'a dolmuştu. Bu subaylar eğitimden daha çok Osmanlı ordusunun sırlarını Almanya'ya aktarmakla uğraşmışlardı. Ama Goltz Paşa özellikle genç subayların eğitimi üzerinde titizlikle durmuş, onları Almanya hayranı olarak yetiştirmek için sistemli bir çalışma yürütmüştü. Ordunun düzeltilmesi için Osmanlı hükümetine sık sık raporlar veren Goltz Paşa, yeni silahlar alınmasını önermiş, bu arada Alman silahlarının üstünlüğünü de dile getirmişti. Her raporundan sonra Almanya'nın ünlü silah fabrikaları Mauser, Löwe ve Krupp'a bol bol siparişler verilmişti. Bu dönemde İstanbul'da tophanede Martin tipi tüfekler yapan, baruthanede cephane üreten fabrikalar geliştirilecek yerde körleştirilmiş, ordu giderek Alman fabrikalarına bağımlı duruma sokulmuştu. Her silah siparişinde satın almayı gerçekleştiren Osmanlı paşalarına yüklü rüşvetler ödenmesi de unutulmamıştı. Böylece Japonlar Almanya'dan aldıkları tüfek başına 2,5 altın öderken aynı tüfek başına yoksul Osmanlı hazinesi 3,5 altın ödemek zorunda kalıyordu. 1908 yılında meşrutiyeti ilan ettiren ve daha sonra da Padişah Abdülhamit'i tahttan indiren İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi subayların çoğu Almanya hayranı olarak yetişmişti. Kaiser Wilhelm'in yakın dostu Abdülhamit'in tahttan indirilmesi üzerine Almanya'nın Londra Büyükelçisi, yarı demokratik düzen kurulan Türkiye'de İngiltere'nin bazı üstünlükler elde edebileceğinden duyduğu kaygıyı belirten bir rapor yazmıştı. Raporu okuyan Kaiser Wilhelm, raporun bir kıyısına görüşlerini şöylece aktarmıştı: "Bu devrim Paris ve Londra'da yaşayan genç Türklerin, yani İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yurt dışına kaçmış olan sivil üyeleri kastediliyor, işi değildir. Bu yalnızca Alman subayları tarafından yetiştirilen Türk subayları tarafından yapılmıştır ve tam anlamıyla bir askeri devrimdir. Güç ve iktidar bu subayların elindedir. Bunlar Alman olan her şeye tüm olarak eğilim duymaktadırlar." Kaiser'in görüşleri gerçeği yansıtmakla birlikte eksikti. Sivil kesim de Alman hayranlığıyla doluydu. Asker ve sivil aydınlar arasında Alman askerlik bilimi ve Alman teknik bilgisi en çok konuşulan konulardı. Öteki büyük devletlerin düşmanca tutumları da Alman hayranlığını körüklüyordu. 1908 yılında İngiltere İmparatoru Edward ile Rus Çarı Nikolas arasında yapılan ve Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşılmasını öngören Reval görüşmesi bu konuda etkili olmuştu. Almanya'nın paylaşıcıların yanında yer almayışı ve Osmanlı toprak bütünlüğüne saygılı davranışı Osmanlı yöneticilerini de Almanya'nın yanına çekmişti. Balkan Savaşı'ndaki acı yenilgiden sonra subayların modern savaş tekniklerine uygun bir şekilde yetiştirilmeleri için yeniden Almanya'ya başvurulmuş ve 1913 yılı sonuna doğru General Liman von Sanders başkanlığında 42 subaydan oluşan Alman Askeri İyileştirme Kurulu, yani Alman Askeri Heyeti Islahiyesi İstanbul'a gelmişti. Yapılan anlaşma uyarınca gelen Alman subaylarına birer derece üst rütbeler verildi. Hepsine Türk üniforması giydirildi. Böylece Almanya'da bir tümen komutanı olan Tümgeneral Liman von Sanders Mareşalli'ye yükseldi. Bu arada Alman subaylarına yeni rütbelerinin çok üstünde aylıklar ödenmeye başlandı. Öyle ki yeni yüzbaşılığa yükselen bir Alman subayına ayda 60 altın lira ödenirken bir Osmanlı paşasının eline ayda bundan daha az para geçiyordu. Almanlar ilerideki yıllarda İngiltere'nin elindeki Mısır'a, Süveyş kanalına, Hindistan'a, Rusya'nın elindeki Kafkasya ile etkisindeki İran'a uzanmayı planlıyorlardı. Bunun için Osmanlı topraklarını bir basamak, ordusunu da bir araç olarak kullanmaya niyetleniyorlardı. Bu amaçla genç Türk subay ve aydınlarının kapıldıkları Pan-İslamizm, yani İslam Birliği ve Pan-Turanizm, Türk Birliği akımlarını körüklüyorlar, Alman bilim adamları aracılığıyla bu akımları kendi yararları doğrultusunda yönlendirmeye çalışıyorlardı. Doğu bilimleri uzmanı Max von Oppenheim, Türklerin önderliğinde bir pan-İslamizm tezini sürekli işliyor, bu hülyaya kapılan genç subayları ve sivil aydınları büyülüyordu. 1912'de Balkan Savaşı bozgunu ardından Müslüman Arnavutluğun imparatorluktan kopmasından sonra Turancılık görüşleri ağırlık kazanmıştı. Alman profesörü Ernst Jack, yazılarıyla bütün dünya Türklerini birleştirmeyi amaçlayan Pan-Turanizm, yani Turancılık, Türkçülük görüşlerine bilimsellik kazandırmaya çalışıyordu. Türklerin Mısır, İran ve Hindistan'daki Müslümanları kurtarmak için buralara saldırması gerekecekti. Kafkaslardaki ve Orta Asya'daki Türkleri bir bayrak altında toplamak için ise buraları elinde tutan Rusya ile çarpışacaktı. Bütün bunlar Almanya'nın işine geliyor ama buraları Türklere bırakmayı da hiç düşünmüyorlardı. Almanlar Mısır, İran ve Kafkasya'ya gizli ajanlarını sokmuşlar, ileride Almanya yanlısı hükümetler kurmak için el altından çalışmalara başlamışlardı. Bugün Berlin'deki generallerin, devlet adamlarının ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin sevinçlerine diyecek yoktu doğrusu. Amiral Wilhelm Suchon'un Karadeniz'deki Rus limanlarını topa tutarak başlattığı olaylar dizisi, Osmanlı İmparatorluğu'nun Almanya'nın yanında İngiltere, Fransa ve Rusya'ya savaş ilan etmesiyle noktalanmıştı. Böylece Alman savaş planında yer alan önemli bir aşama gerçekleştirilmiş oluyordu. Şimdi sıra ikinci aşamaya. Osmanlı padişahı ve tüm dünya Müslümanlarının dinsel önderi Halife Mehmet Reşat'ın cihat ilan etmesine kalıyordu. Dünya nüfusunun üçte birini oluşturan 300 milyon Müslüman kutsal savaşa çağrılacak, boyunduruğu altında bulundukları İngiltere, Fransa ve Rusya'ya karşı ayaklanmaları emredilecekti. Üçüncü ayrım sonu. Sayfa 29.